Podcast dinle.
Akademik Bakış programında Michael Koyucu'yla birliktesiniz ve birlikteliğimize başladık. Bu hafta Akademik Bakış programında kitap yayıncılığı konusunu konuşacağız ve gerçekten de çok enteresan ve önemli ve gündemde olan ve özellikle yazarları ilgilendiren bir konu. Kişisel yayıncılık konusunu konuşacağız ve konuğumuz yazardan direkt genel koordinatörü Çağla Miniç olacak. Kendisiyle bu konuda özel bilgiler alacağız. Merhabalar Çağla Hanım.
Merhabalar.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de gayet iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Yazardan Direkt adlı faaliyet gösteren, yayıncılık çalışmalarında bulunan şirketinizle ilgili hem biraz bilgi alacağız hem de bu son günlerde popüler olan, çok duyduğumuz ama kavram olarak da karıştırdığımız bir konu. Kişisel yayıncılık konusunu sormak istiyorum size. Çağla Hanım, önce kişisel yayıncılık dediğimiz şey nedir acaba?
Kişisel yayıncılık dediğimiz şey, kısaca anlatmak gerekirse şöyle bir şey. Aslında yazarın kitabını yazdıktan sonraki süreci de kendi kendine yönetebilmesi diyebiliriz. Yani kitabını yazdıktan sonra kişisel yayıncılık yapan bir yayın eviyle anlaştığı noktada yazar seçtiği hizmetler için bir ödemede bulunuyor, bir hizmet bedelini ödüyor. Fakat kitabın bütün telif hakları ve satış gelirleri yazara ait oluyor.
Peki bu hizmetler nedir mesela? Şimdi bir de kişisel yayıncılığın diğer yayıncılıktan bir farkı var mı? Yoksa bizim bildiğimiz yayıncılık tarzıyla aynı şey mi? Biraz bu konudaki farkı bize aktarabilir misiniz?
Tabii ki. Önce kişisel yayıncılıkla klasik yayıncılığın farkından bahsedeyim. Sonra hizmetlerden bahsedeyim. Klasik yayıncılıkta şöyle oluyor. Kitabın telif hakları ve satış gelirlerinin büyük bir çoğunluğu yayın evine ait oluyor. Bu aslında çok uzun zamandır ve bütün dünyada yapılan klasik yayıncılık sistemi. Kişisel yayıncılık çok daha yeni tabii ki klasik yayıncılığa göre. Avrupa'da ve Amerika'da çok daha uzun zamandır var ama Türkiye'de son 5-6 yıldır var diyebileceğim bir sistem. Yani en büyük fark aslında yazarın kendi kitabının telif haklarına ve satış gelirlerine sahip olması. Aynı zamanda da işte kitabının editörlük çalışması, kapağı gibi konularda da söz sahibi olabilmesi en büyük fark.
Evet. O zaman şöyle, klasik yayıncılıkta yayın evinin öngördüğü kadar bir telif, bir gelir veriliyor yazara. Kişisel yayıncılıkta ise bu biraz daha mı fazla yoksa %100 mü?
%100.
Ay, %100. Tamamı.
Bütün hakları ve her şeyi tamamen yazara ait oluyor kişisel yayıncılık.
Evet. Peki bu bildiğimiz bu romanlarını veya değişik kitaplarını okuduğumuz yazarların, yani klasik yayıncılıkla yayın yapan yazarların aldıkları telifler mesela yüzde kaç oranında değişiyor? Bir aralık bilirsiniz.
Genel olarak %3 ile %12 arasında değişiyor. Tabii ki yazar ne kadar bilinen, ne kadar ünlü bir yazarsa o kadar artıyor. Tabii ki %12'nin üstüne çıktığı da oluyor. Ama dediğim gibi bu yazara göre değişiyor. Yani ilk kitabını yayınlayan ya da çok bilinmeyen bir yazarsa %3'lerde, 5'lerde kalıyor.
Oldukça düşük değil mi bu rakamlar ya? Yani %3 gerçeği, tabii ki dediğiniz gibi popülariteyle artan bir olay ama herhalde %30'un üstüne çıkmaz gibi düşünüyorum, hayal ediyorum.
Yok.
Ben.
Değil çıkmaz mi? Evet. Aynen öyle. Ancak hani yazarın bir yayın evi ortaklığı varsa, yani kendisi de yayın evi sahiplerinden biriyse tabii ki o zaman işler değişir ama genel olarak dediğiniz gibi %30'ların üstüne çıkmıyor. %30'larda çok nadir rastlanıyor.
Çok enteresan. Çok popüler. Aşırı artık yani. Bir de elini masaya vurabilen bir yazar olsa gerek herhalde.
Aynen öyle.
Değil
evet.
Değil mi öyle? Evet. Peki evet. Yazardan Direkt ve siz genel koordinatörüsünüz. Biraz faaliyetlerinizden bize bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Aslında kitapla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti veriyoruz diyebilirim. Yani kitabın kitap için yazarla editör çalışması, ki editör çalışması pek çok farklı konulara ayrılıyor aslında. Kapak çalışması, kitabın iç tasarımının yapılması, ondan sonra kitabın basımı, satışı, dağıtımı, yasal izinlerinin alınması,
her şeyi siz yapıyorsunuz yani.
Aynen öyle. Çevirisi, yurt dışında yayınlanması gibi kitapla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti veriyoruz aslında.
Evet, Yazardan Direkt bu şekilde çalışıyor. Peki az önce bir şey söylediniz. Kişisel yayıncılıkta kapak tasarımı dediniz. Yani yayın evi, diyelim ki yazar istemediği bir kapağı ya da beğenmediği bir kapağı, yayın evi yok bu daha ticaridir, ben bu kapağı kullanacağım dediğinde son söz yayın evinde mi oluyor klasik yayıncılıkta?
Tabii klasik yayıncılıkta son söz yayın evinde oluyor. Çünkü şöyle düşünün, kitabın bütün hakları yayın evine ait.
Evet.
Dolayısıyla kararları da yayın evi alıyor. Aslında böyle anlattığım zaman gaddar bir sistemmiş gibi görünüyor. Ama değil yani, bu bir sektör ve çok uzun zamandır böyle gelmiş.
Sistem böyle çalışıyor.
Bir sektör. Evet. Aynen öyle.
Evet.
Ama bizim gibi kişisel yayıncılık yapan, bir de şimdi destekli yayıncılık dediğimiz başka bir sistem çıktı. Kişisel yayıncılık ve destekli yayıncılık yapan yayın evleri de ufak ufak kendini göstermeye başladı. Aslında aynı sektörde yazara alternatif sunmak gibi düşünebiliriz bunu.
Evet, biraz da o zaman yazara daha bir destek olmak ya da biraz da yazarın istediği şeyleri yapma konusunda biraz daha elastik bir yöntem anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi yazarın kafasında kitap kapağı ile ilgili, yani kitap kapağı dediğimiz için oradan ilerliyorum. Hı-hı. Çok net bir fikir olabiliyor bazen. Bazen de hiçbir fikri olmayabiliyor. Tabii ki fikri olmadığında bizim editörlerimiz, grafikerlerimiz bu konuda yazarı yönlendiriyoruz. Ya da yazarın kafasındaki fikir çok net olsa da bazen bu o kitabın satışını kötü etkileyebilecek olabiliyor ya da içeriğiyle uyuşmuyor, hı-hı, olabiliyor.
Fikir veriyorsunuz.
Tabii ki önerilerle yazarı yönlendiriyoruz ama günün sonunda kararı biz vermiyoruz, yazar veriyor.
Artık kitap bastırmak da hem kolay hem zor. Şöyle kolay, belli bir işte matbaalara gidiyorlar, veriyorlar işte 3-5 bir şey, bastırıyorlar. Bir değilse beni alıyorlar ama sonra orada bitiyor iş. Ya da oturup kapılarda bekliyorlar. İşte popüler olmadığı zaman bir yazar da o kitap yayınlarına, o dosya çok önem vermiyor. Sizde nasıl ilerliyor iş peki? Hem kişisel yayıncılıkta hem de yazardan direkt işletmesinde.
Tabii. Şöyle söyleyebilirim. Bizde şöyle ilerliyor. Şimdi öncelikle biz her yazarın ya da her yazanın kitabını yayınlatmaya hakkı vardır bakış açısıyla çalışıyoruz,
evet,
aslında. Ama bu demek değil ki bize gelen her dosyayı okumadan, olduğu gibi hiç hani düzeltmeden, en iyi haline getirmeye çalışmadan basıyoruz anlamına da gelmiyor açıkçası.
Evet.
Tabii ki kendi içimizde yine bir takım seçim kurallarımız var diyebilirim. Hı-hı. Yani işte kitabın hakaret içermiyor olması gerekiyor bir şahsa ya da bir görüşe karşı. Hı-hı. Propaganda yapmıyor olması gerekiyor gibi seçim
temel
kriterlerimiz
var.
Aynen öyle. Ama onun dışında yazarın yani yazdığı şeyi yayınlatmaya tabii ki hakkı var. Biz de bu yazdığı kitabın, eserin en iyi haliyle yayınlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yazar evet kendi kitabını yazabilir, dışarıdan bir editörle çalışıp kitabını geliştirir, bir matbaaya gider dediğiniz gibi bastırır. Ancak bu noktadan sonra, yani kitapları bastırdıktan sonra satışı çok sınırlı kalır. Çünkü kitabının satışını yapabilmek için kitapçılara ihtiyacı var.
Tabii.
Kitapçılar da bireylerle çalışmıyor. Hatta birebir yayın evleriyle bile çalışmıyorlar. Arada dağıtımcılar var. Dağıtımcıyla çalışmak için, yani kitabı dağıtıma sokmak, kitapçılara sokmak için de bir yayın evi olması gerekiyor.
Evet. Bu çok önemli. Peki dağıtımda, evet, mesela gazete dağıtımında ülkemizde bir tane işletme var sadece.
Hı hı.
Müzik dağıtımında da öyle birkaç tane var. Kitap dağıtımı, kitap yayıncılığındaki dağıtımdaki sektör nasıl peki? Yani çok dağıtıcı var mı bu işi yapan? Yoksa orada da az sayıda mı var?
Aslında şöyle, az sayıda var. Bu işi biraz daha tek elinde tutan büyük bir firma var ama onun dışında küçük küçük birkaç firma daha var.
Evet.
Hani alternatif olarak kullanılabilecek dağıtımcılar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum.
Tabii, buyurun.
Biz aslında şöyle bir sistem geliştirdik. Kendi kitabını hali hazırda bastırmış ama satacak kanal bulamayan yazarlar için. Biz bu yazarlarla bir anlaşma yapıyoruz karşılıklı olarak. Yine kitabın bütün hakları ve satış gelirleri yazara ait oluyor.
Hı hı.
Biz onlara kitaplarını satabilecekleri mecralar sağlıyoruz. Bunlar, hı, sadece online olabiliyor. Yani internet satışı yapılabiliyor.
Evet.
Ama en azından kendi kitabını bastırmış, bu konuda çaba göstermiş bir yazar da elimdeki kitapları ne yapacağım diye düşünmeden satış yapabileceği mecralar sağlıyoruz.
Yazardan direkt genel koordinatörüyle devam ediyor birlikteliğimiz akademik bakış programında. Şimdi peki Çağla Hanım, kitap yazmak isteyen dinleyicilerimize, takipçilerimize ne önereceğiz? Şimdi mesela yazdı, hiçbir şey bilmiyor ve bu kişisel yayıncılıktan faydalanmak istiyor. Sizin yazardan direkt örneğinden hareket ederek neyi önereceğiz mesela hiçbir şey bilmeyen bir kişiye? Ne önerirsiniz bize?
Ne önerirsiniz? Öncelikle bir yayın eviyle iletişime geçmeleri her anlamda sağlıklı olacaktır. Çünkü yayın evi yazara, yani yazarlığı meslek olarak yapan insanlar konuya daha hakimler ama bunu meslek edinmemiş, ben bir kitap yazdım ama ne yapacağım bilmiyorum diyen insanlar için bir yayın eviyle ya da bir editörle bağlantıya geçmek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü kafamızdakileri yazdıktan sonra bu konuda bilgili ve bilinçli birinin okuyup değerlendirmesi çok önemli, yönlendirmesi çok önemli. Dolayısıyla bir editör ya da bir yayın eviyle bağlantıya geçmek bence bu noktada evet, çok önemli.
Yazardan büyük yayın evi... direkt gibi mesela. Geldiler size, kapınızı çaldılar ya da web sitenizden. Evet. Nasıl gidiyor, nasıl işlem olacak mesela? Biraz böyle onu diyelim ki getirdi dosyayı ya da yolladı, bilmiyorum. Nasıl alıyorsunuz? Dijital ortamda mı alıyorsunuz yoksa fiziki olarak mı alıyorsunuz? Mesela yazardan direkt üzerinden bir örnek verecek olursak.
Tabii yazardan direkt de bizim sistemimiz şöyle ilerliyor. Çoğunlukla dijital ortamda çalışıyoruz. Çünkü bir dosyanın artık dijital ortamda okunması ve çalışılması çok daha kolay hale geldi. Aynı zamanda zaman da kazandırıyor tabii, tabii ki. Bir yazar bize ulaştığı noktada önce yazar danışmanımızla görüşüyor. Hmm. Yazar danışmanımız kendisine bir takım sorular soruyor. Yani kitabı, kitabının kaç sayfa olduğu, içeriği, yazarın ne gibi hizmetlere ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyor. Çünkü standart paketlerle çalışmıyoruz. Her yazarın ve her kitabın ihtiyaç ve isteklerine göre paketler üretiyoruz, öyle söyleyeyim.
Evet.
Yazar danışmanımızla görüşüyor. Yazar danışmanımız istekleri, ihtiyaçları belirliyor. Varsa önerilerde bulunuyor.
Evet.
Sonrasında biz yazarın bize gönderdiği dosyayı, ki ilk etapta yazar bize bütün dosyasını göndermek zorunda değil. Hı. Bazen çekiniyorlar çünkü hani eserim çalınır mı, işte her yere göndermek istemiyorum her yayın evine diye. Yazar bize kitabının bir kısmını gönderiyor. Yaklaşık bir 5-10 sayfalık örnek gönderiyor.
Evet.
Biz bu dosya üzerinde çalışıyoruz. Bunu da mümkün olduğunca kısa tutmaya, yani şöyle 48 saat içinde dönüş yapmaya çalışıyoruz. Hı. Hani klasik yayın evlerinde süreler biraz daha 3 ay, 5 ay, tabii, sene tabii gibi uzar.
Hı hı.
48 saat içinde dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bir teklif hazırlıyoruz yazara. Hizmetlerimizin bulunduğu. Yazar bu teklifleri inceliyor ve tekrar yazar danışmanımızla görüşüyor. Bu teklif üzerinden geçiyorlar. Yazar sorularını soruyor. Danışmanımız ona önerilerde bulunuyor, cevaplar veriyor. Sonrasında da eğer yazar bizimle çalışmaya karar verirse sözleşme imzalıyoruz ve birlikte bir yola çıkıyoruz.
Evet, ve çalışma başlıyor sonrasında.
Aynen öyle.
Sonrasında baskı, diğer unsurlar da beraberinde geliyor. Bu da kişisel yayıncılık konusunda. Tabii ki burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi buna yurt dışında self-publishing diyorlar galiba. Ondan
evet,
bir farkı yok değil mi? Yani
yok, hatta birebir aynı sistem. Biz zaten Amerika'da da Cosmo Publishing adında bir yayın evimiz var. Biz zaten hani Amerika bazlı bir şirketiz. Yani bir kısmımız Amerika'da, bir kısmımız Türkiye'de.
Evet.
Dolayısıyla aslında bildiğimiz, yani Amerika'da çok uzun zamandır olan işte Harry Potter gibi, Green'in 50 tonu gibi çok da bilinen kitapların çıkmış olduğu bir sistem bu. Self-publishing, kişisel yayıncılık. Birebir aynı sistemi Türkiye'de uyguluyoruz.
Akademik Bakış programımıza Michael Koyucu'da birlikteyiz ve gerçekten de kişisel yayıncılık konusunu konuşurken şunun farkına vardım. Girişimci kişiye bir fırsat veriyor bu kişisel yayıncılık aynı zamanda. Peki şimdi konuğumuz Çağla Miniç, direkt yazardan Direkt'in genel koordinatörü. Şimdi biraz sektörle ilgili benim merak ettiğim birkaç şeyi sormak istiyorum. Bir kitabın size göre içeriği mi yoksa onun iyi tanıtımı mı daha önemlidir? Bugün geldiğimiz noktada kitap yayıncılığında da tıpkı müzik ve diğer ürünlerde olduğu gibi tanıtımın rolü çok çok çok mu önemli yoksa çok mu önemli? Kaç tane çok eklemek lazım tanıtımın yanına sizce?
Tanıtımın yanına çok çok çok eklemek lazım gerçekten. Çünkü şöyle, şahsi olarak bana sorarsanız kitabın içeriği daha önemli. Fakat
sektörel olarak
sektörel olarak tanıtım daha önemli. Bir de şöyle bir şey var. Sokaktaki insan bu kitabın tanıtımını görmezse, yani bu kitapla hiçbir yerde karşılaşmazsa onun içeriğine de ulaşamaz zaten.
Evet.
Kitabı duymazsa, bilmezse o içeriğe zaten varamaz. Dolayısıyla tanıtımı, kapak tasarımı, bunlar çok önemli çünkü kitabın vitrini bunlar. Ama tabii ki hani araştıran ve çok spesifik alanlarda okuma yapan okurlar, evet, aradıkları kitaba tanıtımsız da ulaşabiliyorlar. Hı-hı. Ama hem sektörel olarak hem de dediğim gibi kitabın bilinirliği açısından tanıtım gerçekten çok önemli.
Bu da liberal ekonominin getirdiği bir sonuç. Bütün sektörleri bu şekilde etkiledi bu. Bu da tabii ki dolayısıyla popüler insanlara da kitap yazdırılıyor. Kitap yazıyorlar. Onların kitapları gerçekten de daha çok satıyor değil mi? Mesela örnek olarak birkaç yıl önce, sanırım 2 sene önce yayınlanan Şeyma Subaşı'nın yazmış olduğu bir kitap. Çok konuşuldu. Bayağı böyle bir de şey çok enteresan. Vitrinlere giriyor. O kitaplardan binlerce basılıyor. Sanki ön sipariş alınmış ya da o kokuyu mu alıyorlar sizce? Diyelim ki çok popüler X bir kişinin bir kitabını yayınlarken böyle o binlerce kitap basıp piyasaya sürmenin de bir tanıtım amaçlı mı yapılıyor? Yoksa bu kitap satacak mı? Yoksa ön sipariş olayı doğru mu?
Ön sipariş olayının doğru olduğunu düşünmüyorum ama bu kitabın
ben
satacağı...
Ben de ondan sordum size o açıdan. Evet.
Yani kitabın satacağından emin oluyorlar, şöyle emin oluyorlar. Bu kişiler, yani bu çok bilinen, çok ünlü kişiler zaten bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle günümüzde sosyal medya bunu çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu kişilerin takipçi sayısına bile bakarak kitabın ne kadar satacağını aslında öngörebiliyorlar diyebilirim.
Evet, dolayısıyla burada bu şey ona göre de mesela gerçekten kaliteli bir iş yapan bir yazar 1000 adet kitabı zar zor basarken bir bakıyoruz ki bir X bir popüler yazarın 50 bin 30 bin çıkışı yapılıyor ve piyasada her yerde hatta marketlerde bile onların kitaplarını görebiliyoruz. Bu da tanıtım ve popülerliğin önemli bir faktörü.
Kitapların işte yeni çıkanlar rafında olması ya da tabii, bir kitapçıya, bir markete girdiğinizde en önde durması, afişlerinin her yerde olması, aslında bunların hepsi reklam kampanyaları. Yani bunlar gerçekten kitap çok sattığı için o rafa konmuyor, çok satsın diye o rafa konuyor. Bunlar da reklam kampanyasının parçaları aslında.
Tabii, bu çok önemli bir konu. Çünkü bu anlamda mesela hani ben de akademik anlamda kitap yazarıyım. Öyle çok popüler kültüre hitap edemedik ama görüyoruz gerçekten de biraz popülerleştirip yeni çıkanlar ya da en çok satanlar bölümü raflarında kitaplar yer alıyor. Ama bazen tereddütle yaklaştığım oluyor. Hani arkadaşlarımla da rafın da bir pazarlama aracı olarak kullanıldığı bir döneme geldik. Değil mi öyle?
Evet. Öyle. Şu anda gerçekten öyle. Yani hepsinin ayrı fiyatlandırması var. Yani bu da bir sektör haline geldi. Tabii. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok okunanlar değil, çok okunmasını istedikleri kitaplar o rafa konduğu noktada onlar gerçekten çok okunan kitaplar oluyorlar.
Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'da birliktesiniz ve birlikteliğimiz devam ediyor. Yazardan Direkt ve Genel Koordinatörü Yazardan Direkt'in konuğumuz Çağla Miniç'le son olarak birazcık da dijitalleşmeyi sormak istiyorum Çağla Hanım. Hı hı. Şimdi müziğe baktığımızda CD'ler, plaklar gitti. Gerçi plaklar biraz ön plana geldi ama kaset gitti, CD gitti. Müzik tamamen dijitale döndü. Artık MP3'ten dinliyoruz, YouTube'dan dinliyoruz. Kitap yayıncılığında da uzun yıllardır e-kitap, yani dijital kitap laflarını duyuyoruz. İşte reader'lar çıkıyor. Fakat müzik teki kadar hızlı gitmiyor. Yani fiziki kitap, elle tutulan kitap müzik CD'si kadar hemen eskimedi, çöpe atılmadı. Size göre gidişat nasıl gidiyor? Yani bu elektronik, dijitalleşen dünyada kitaplar gider mi? Tarihe karışır mı müzik CD'ler olduğu gibi? Kitap alır mı onun yerini, yoksa bu denge korunur mu? Nedir düşünceniz?
Şöyle düşünüyorum, yani CD'ler, kasetler kadar yok olacağını düşünmüyorum kitapların, ama ufak ufak da azalmaya başladı diye görüyorum. Şimdi e-kitaplar var dediğiniz gibi, bir yandan sesli kitaplar var.
Evet, bir sesli kitap kavramı var. Evet.
Şimdi dolayısıyla hem çağa ayak uydurmak gerekiyor. Biz de her kitabımızı hem e-kitap haline getiriyoruz, hem de işte yakın zamanda bütün kitaplarımızı da sesli kitap haline getirmeye başlayacağız. Bunun için bir uygulama üzerinde de çalışıyoruz. Ama kitaplar, şimdi mesela müzik dinlerken eskiden işte MP3 player'lar vardı, ondan önce Walkman'ler vardı, CD player'lar vardı. Taşımak biraz daha zor oluyordu. Şu an her şey telefonda olunca telefondan müziğimizi rahatça dinliyoruz. Evet, artık telefondan kitap da okuyoruz, kitabı dinleyebiliyoruz da. Bu da biraz hani hızlı hayatın içinde evet kolaylık sağlıyor, ama bir yandan da insanlar hala oturup sakinleşip kitap okumayı hani biraz daha dinlendirici bir aktivite olarak yapmaya devam ediyorlar. Ama okullarda da biliyorsunuz tabletle eğitime geçildi. Dolayısıyla yeni gelen nesil çok daha dijital gelmeye ve öyle gelişmeye devam ediyor. Bu sebeple bence e-kitapların ve sesli kitapların popülerliği artacak, ancak kitaplar tamamen yok olmayacak diye düşünüyorum ve umuyorum açıkçası. Çünkü biz hala işte sahaflara gidip çok aradığımız bir kitabı bulmaya çalışıyoruz. Birinci baskısını bulup heyecanlanıyoruz. Dolayısıyla bunun tamamen yok olmayacağını düşünüyorum.
Evet, evet. Şahsen ben de diliyorum. Siz tabii ki bir meslek profesyonel olarak düşünüyorsunuz. Ben diliyorum çünkü müziğin başına gelenler gerçekten de çok trajik oldu. Evet. Fiziki müzik yok. Koleksiyoncular CD'siz, kasetsiz kaldı. İşte plaklar ancak kurtarabiliyor o ortamı. Fakat kitaplarda bu şimdilik daha yavaş ilerliyor gibi. Bu da tüketicinin belki de psikolojisine bağlı. Herhalde belki bir 20-30 yıl sonra belki tehdit etmeye başlar. Bu şu andaki hızına göre. Ne dersiniz?
Evet. Değil mi öyle? Doğru söylüyorsunuz. Çünkü yavaş ilerliyor.
Yavaş ilerliyor. Gibi. Evet.
Dijitalleşme. Dolayısıyla henüz bir tehdit değil. Şu an alternatif olarak görünüyorlar tehditten evet. ziyade. Evet. Ama 20-30 yıl sonra
ne olur
belki
göreceğiz.
Tehdit olarak görülmeye başlarlar. Evet. Evet. Göreceğiz hep birlikte.
Evet. Yazardan Direkt ve Yazardan Direkt'in genel koordinatörü Çağla Meniş'le birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz net ve özel bilgilerle ilgili olarak. Kitap yayıncılığı hakkında da bayağı bilgilenmiş olduk. Sizin de bu tecrübelerinizi ve kişisel yayıncılık konusunda Yazardan Direkt'in anlattığı faaliyetleri anlattığınız için tekrar teşekkür ediyorum Çağla Meniş.
Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Podcast dinle.